Güneşi bile tamir eden adam. Behicak. Çamaşır makinesi bozuk olan evde kavgadan geçilmez. Muammer Bey adının ciğercisidir. Her tarafı çam ağaçlarıyla, eski evlerle dolu, pırıl pırıl denizi olan, tekir kedileriyle meşhur adanın en titiz insanlarından biridir. Aynı zamanda adanın en inatçısı insanı da Muammer Bey'dir. Çok kıskanç ve iddiacıdır. Onun iddiaya girmeden dükkanının kapısına içeri adımınızı bile atamazsınız. Muammer Bey tek adımla tezgahına ulaşırım. Var mısın iddiaya gibi bir şeyler söylemeniz gerekir. Hemen havaya girer. Sen onu külahıma anlat diye bağırır. Üç adımla bile gelemezsin buraya. Çok bilmiş Melis onun için şöyle der. Hayatımda bu kadar iyi yürekli ve aynı zamanda da bu kadar kıskanç bir adam görmedim. Havada uçan kuştan yerdeki karıncaya kadar bütün canlıları sevme ve kıskanabilme becerisi var onda. Minik Selo ise beni bile kıskanıyor bu adamlar. Oysa ben dünyanın en sakar tipiyimdir. Ama yine de kıskanılacak bir tip olmak çok güzel. İşte böyledir Muammer Bey. Birisi yanında karıncaların çalışkanlığından söz etmeye görsün. Karıncalar da kim oluyormuş der hiddetle. Ben her gün 1 milyon karıncanın ömür boyunca yapamayacak kadar iş yapıyorum. Alıngandır. Olan bitenden habersiz havada gezinen bulutlara bile küsebilir. Ayakkabılarına, evinin perdelerine, kahvedeki ince belli çay bardaklarına bile küstüğü olmuştur. Kardeşi ise bir tamircidir. Tamirci Kadir Bey. Dünyanın tartışmasız en iyi insanıdır Kadir Bey. Tüm zamanların en başarılı, en usta tamircisidir. İnanmayacaksınız ama onunla küstür Muammer Bey. Tamirci Kadir Bey ise kendi dünyasında yumuşak bir insandır. Böbürlenmeyi hiç sevmez. Tamir ettiği bozuk makinelerle övünmez. Sanki onlar kendisi onlardığı için değil de tesadüfen çalışmış gibi bir hava takınır. Nasıl olduğunu anlayamadım. Şurasına bir dokundum, çalışmaya başlayıverdi falan diyerek kendi becerilerini küçümser. Ya da aman canım bu makineler böyledir. Çalışacağı varmış çalışıverdi işte deyip geçer. Oysa onun tamir edemediği hiçbir şey yoktur. Olur mu Kadir Bey? Senin bu işlerin şampiyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yetenekli parmakların olmasa hiçbir şey tıkır tıkır çalışmaz diyenleri duymazlıktan gelir. Tamirci Kadir Bey herkesten farklı bir insandır. Bir kere bozulan bir hiçbir alet karşısında paniğe kapılmaz. Ona göre her şey tamir edilmek için yapılmıştır. Şöyle der. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları, bisikletler, kapılar, arabalar, faks makineleri, saatler, radyo ve televizyonlar. Aklınıza ne gelirse bozulmadan duramazlar. Bu onların karakteridir. Bozulacaklar. Mecburen. Biz de onları tamir edeceğiz. İnsan ilişkileri de öyle değil mi? Öfke, hırs, kıskançlık, çekememezlik, açgözlülük gibi duygular işin içine karışınca insan ilişkileri de bozulur ister istemez. Tıpkı çamaşır makineleri gibi. Arada insan ilişkilerini tamir etmek gerekir. Hayat denen şeyin yarısı uyumakla, diğer yarısı da tamir etmekle geçer zaten. Çok bilmiş Melisa, onun bir sihirbaz olduğunu söyler durur. Melisa'ya göre adada Kadir Bey'in el değmemiş hiçbir eşya bulmak olanaksızdır. Hatta ona bilgin adını takmıştır. Sıraya göre ise Kadir Bey yalnızca işini iyi yapan bir adamdır. Basit bir tamirci. Ama inanın günümüzde basit bir tamirci bulmak, büyük bir bilim adamı bulmaktan çok daha zordur. Başka bir şehirde oturan teyze Zeliha'ya örnek verir Repselo. Zeliha teyze, ne zaman evinde bir alet bozulsa, İyi bir tamirci bulsam hemen evleneceğim ama yok diye yakınıp durur. Kadir Bey farklıdır. O her şeyi tamir eder. Yalnız eşyaları değil aynı zamanda ilişkileri de. Araları bozulan çiftler, birbirine küsen 40 yıllık arkadaşlar, anlaşamayan komşular Kadir Bey'in peşine bırakmazlar. Sorunlarını ona anlatıp çözmesini isterler. O da bu sizin sorununuz, beni ilgilendirmez deyip sırtını dönmez. Hemen taraflarla konuşur, basit ama kalıcı çözümler geliştirerek küsleri barıştırıverir. Borçlularla alacaklıları el sıkıştırır. Kiracılarla ev sahiplerini anlaştırır. Birbirine küsmüş karı kocaların bir iki güzel sözle arasını buluverir. Neden barışmaları gerektiğini öyle güzel anlatır ki şaşırırsınız. Tamirci Kadir Bey yıpranmış ilişkileri damlatan musluklara, kopmuş volan kayışlarına benzetir. Paniğe kapılmayın. İlişkiniz biraz paslanmış. Biraz pas çözücü sizi mutlu edecektir gibi laflar eder. Pas çözücü çözücü mü? O da nedir? Diye sorarlarsa, aman canım bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz diye utangaç cevap verir. Küçük bir lokantada birlikte yenen güzel bir yemek, birkaç sevgi sözcüğü. İşte ciğerci Muammer Bey böyle bir adam olan kardeş Kadir Bey'e küstür. Adada herkes sabah akşam bu konuyu konuşmasına rağmen ciğercinin tamirciye küs olduğunu yalnızca bir kişi bilmez. Şaşıracaksınız ama bu kişi tamirci Kadir Bey'in ta kendisidir. Ne tuhaf değil mi? Ancak Kadir Bey'i tanıyanlar onun bunu bilmemesini normal karşılarlar. Kadir Bey herkese olumlu baktığından herkesin de kendisiyle ilgili olumlu düşündüğünü sanır. Tamirci Kadir Bey'e göre insanların birbirine küsmesinin nedeni evlerindeki bozuk aletlerdir. İşe önce onları tamir etmekten başlamak gerekir. Çamaşır makinesi çalışmayan bir evde kavgadan geçilmez. Sandığının motoru bozuk olan bir balıkçı, denizdeki istavrit balığından yosuna kadar herkese her şeye küsebilir. Bulutlara kafa atabilir, denizi tekmeleyebilir, yağmur damlalarını öfkeyle ısırabilir. Çok bilmiş Melisa da tıpkı Kadir Bey gibi düşünür. Evde bulaşık makinesi bozulunca annemle babam boşanmaya karar veriyorlar diyerek onu destekler. Bir kere ona küs olduğu halde tamirci Kadir Bey'in bunu bir türlü fark etmemiş olması onu deliye döndürür. Bu yüzden Muammer Bey kardeşine ikimizi daha fazla küstür. Hem de öyle böyle değil. Onunla hiç konuşmaz, yolda karşılaştıkları zaman selam vermez, evine yemeğe gitmez. Aslında kardeş Kadir Bey'e küs olmasının nedeni şimdi kendisinin bile hatırlamadığı küçücük bir olaydır. Ama Muammer Bey bu konuda arkadaşlarıyla iddiaya girmiştir bir kere. Girdiği bütün iddiaları kazanmak zorundadır. Yoksa kendini hamam böceği gibi hisseder. Kadir Bey durumun farkında olmadığından ağabeyiyle konuşmaya devam eder. Ama ağabeyi Muammer Bey ona cevap vermez. Hatta inanmayacaksınız. Tamirci Kadir Bey ağabeyi Muammer Bey ile arada bir dama bile oynar. Ama Muammer Bey sıra kendisine gelince tek taş bile oynatmaz. Buz gibi durur. Neyse ki o oyun seyredenlerden biri sonuna dayanamayıp Muammer Bey'in yerine hamle yapar da oyun devam eder. Kendisi tek bir taş oynatmamış olmasına rağmen galip gelirse sevinmeyi, mağlup olursa üzülmeyi ihmal etmez. Ciğerci Muammer Bey. İşte öyle ilginç biridir o. Çocukların dükkanının önünde top oynamasını da istemez. Top camını kırmasın diye değil, oynarsa hangi takımın galip geleceği konusunda iddiaya gireceği için. Gereksiz yere bütün gün bu maçın gerilimin üstünde hissedeceği için. Ciğerci Muammer Bey bütün çocuklarla mutlaka iddialaşmıştır. Kimisiyle 100 metre koşmuş, kimisiyle zor bir matematik problemini çözmüş, kimisiyle güreş bile yapmıştır. Doğrusu Muammer Bey'in inatçılığından adadaki kedilerin bile başı dertlidir. Küçücük bayat bir ciğer uğruna dükkanın kapısında günlerce pop şarkılar, operalar, fadolar söyleyen kedilerin sayısı az değildir. Hatta bir keresinde mahallenin devlet senfoni orkestrasında çalışan kemancı, ''Ne oluyor? Mahalle için operası mı geldi?'' diye sokaklara fırlamıştır. Böyle durumlarda bile Muammer Bey'in gıkı çıkmaz. Kedileri arada bir elinin tersiyle küçücük ciğer parçası vermekle yetinir. Oysa tamirci Kadir Bey öyle mi? O çok eli açık bir insandır. Her tür tamir işini çok az paraya yapar. Ancak para vermeyen olursa da asla para istemez. ''Aman canım böyle bir bozuk makineyi tamir etme fırsatı verdiğin için asıl ben teşekkür ederim.'' deyip geçiverir. Tamirci Kadir Bey'i sevmeyen var mı? Böyle faydalı biri sevilmez mi diye düşünmeyin. Tamirci Kadir Bey'in düşmanı da çoktur. Örneğin beyaz eşya satıcısı İhsan Bey tarafından pek sevilmez. İhsan Bey ince uzun kel kafalı, sakin bir insandır. Kimseye kötü davranmaz. İdeal bir aile babasıdır. Küçücük çocuklara bile büyük saygıyla davranılmasının gerektiğini bilir. Kedi dostudur. Hiç olmaz ama bu adam resmen işimize mani oluyor diye yakınanların başına gelir İhsan Bey. Hiçbir şey bozulmazsa biz ne bir buzdolabı, ne bir çamaşır makinesi, ne de bir meyve sıkacağı satabiliriz. Bunları satamayınca da iflas ederiz. Tabii ki bazı şeyler tamir edilmeli ama sonsuza dek değil. Bozulmalı ki yenisi satın alabilsin. Kadir Bey yüzünden iflasın eşindeyim. Yıllardır kimse dükkanından içeri adımını atmıyor. Mağbur Musa da tamirci Kadir Bey'den pek hoşlanmaz. Bu adam bütün muslukları tamir ettiği için 10 yıldır bu adada bir tane musluk satamadım. Kırık banyo küvetlerini ve lavaboları bile onardığı için lavabo da satamadım, küvet de. Hadi eskileri tamir ediyorsun anladık. Ama bunları tamir ederken de yapıştırıcı, zamk, musluk contası, boruya dolamak için keten, çivi gibi şeyler satın alır insan, öyle değil mi? Hayır efendim, bu adamda böyle meziyetler de yok. Musluk contalarını çöpe atılmış otomobil lastiklerinden kendi el cihaziyle yapıyor. Yapıştırıcıyı küvetlerin kırılmış aksamlarını ateşte eritip erimiş bal mumuyla karıştırarak kendisi üretiyor. Mobilyacı Süha Bey de pek şikayetçidir tamirci Kadir Bey'den. Tabii ki mobilyaların tamir edilmesi çok doğru ama sobada odun olacak yaşa gelmiş mobilyalar da var. Onlar artık yakılmayı hak ediyor. Vatandaş tam eski mobilyasını sobaya atacak. Kadir Bey çıkıp aman o sandalyeyi atmayın. Henüz 125 yaşında. 200 yıllar rahat rahat kullanılır falan gibi şeyler söylüyor. Çamlardan topladığı reçineleri ayırtıp içine ahşap tozu katarak imal ettiği yapıştırıcılarla sandalyenin kırık yerlerini yapıştırıveriyor. Çöplükten topladığı küçük kara çivilerle bacaklarını sağlamlaştırıveriyor. Bütün bunları yaptığı yetmiyormuş gibi sandalyeyle ilgili öyle hikayeler anlatıyor ki sandalye sandalye olmaktan çıkıp canlı bir varlık haline dönüyor. Bizim Halis Meşe Sandalye, matematikçi Ahmet Muhittin Efendi'yi üzerine oturtarak çok önemli bir matematik probleminin çözmesini sağlamış, tarihi bir kahraman olup çıkıveriyor. Haklısın diye destekleyen çıkarsa Süha Bey iyice coşuyor. İnsanlar o sandalyeyi sobada yakmayı, neredeyse babaannelerini sobada yakmakla eşdeğer bir cinayet olarak görmeye başlıyorlar. Neredeyse onlar sandalyeye değil, sandalye onların üzerine oturacak. Şimdi söyleyin bana bakalım. Ben bir mahalleliye nasıl sandalye satacağım? Nasıl masa satacağım? Melisa böyle lafları duymasın ama Kadir Bey çok haklı diye atılır. Kedi meslansa gördünüz mü? Bir de biz kedilere nankör derler. Biz mi nankörüz yoksa insanlar mı diye miyavlar. Meslan hiç haksız değildir. Çünkü eşyaları onarılan insanlar da Kadir Bey'den yakınmaya başlamışlardır son zamanlarda. Kadir Bey iyi hoş ama onun yüzünden evimizdeki hiçbir eşyaya dokunamıyoruz. Hiçbir şeyi atamıyoruz. Kadir Bey yüzünden duvarda asılı duran saatten sokak kapısının önündeki terliğe kadar evimizdeki her şeyin bir hikayesi oldu. Bir kırık tuzlu atmaya kalksak çocuklar hemen itiraz ediyorlar. Baba ne yapıyorsun? Kurtuluş Savaşı Gazisi dedemin son yemeğinde kullandığı tuzluğu nasıl atarsın? Deyip ortalığı birbirine katıyorlar. Çocuklar, Melisa, Selo, Ahmet falan hepsi birden eski eserleri koruma kurulu oluşturmuşlar. Bütün günlerini eşyaların kişisel hikayelerini not etmekle geçiriyorlar. Gerçekten de öyledir. Mahallede bazı çocuklar neredeyse eşyaların nüfus kağıdı dağıtacak aşamaya gelmişlerdir. Hatta koca bir deftere eşyaların özgeçmişini yazmaya başlamışlardır. Defterde neler yazıldır, neler? Selo'nun evindeki koltuk 1897 yılında doğmuştur. Üstündeki kumaş 1914 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında bir süngü darbesiyle yırtılmıştır. Ahmetlerin evindeki televizyon ilginç bir endüstri mirasıdır. Zeynep'lerin evindeki hamam taşı 1. dereceden korunması gereken tarihi eser olarak kabul edilmiştir. Melisa'nın yolda bulduğu gözlük çok ünlü bir vantriloğun gözlük çerçevesidir. Bu gözlüğün tanık olduğu görüntüler saymakla bitmez. Bilgisayar yokken bu gözlük vardı demek hiç yanlış olmaz. Adıllara göre bu fikirler hep tamirci Kadir Bey'in başının altından çıkmaktadır. Onun yüzünden elimizdeki hiçbir eşyayı yenileyemiyoruz diye yakınıp dururlar. 21. yüzyıla geçtik, hala 19. yüzyıldan kalma masa ve sandalyelerle idare ediyoruz. Başka mahallelerde oturan arkadaşlarımıza gittiğimizde onların modern mutfaklarına, sandalye, masa ve kapılarına bakıp imreniyoruz. İçi kurt dolu masaları bile atamıyoruz. Tamirci Kadir Bey hemen karşımızda beliriyor. İçi kurt dolu ceviz masayla ilgili öyle hikayeler anlatıyor ki masayı atmaya bir türlü kıyamıyorsunuz. Masayı kemirip bitiren kurtçuklara dedikoducu, sevimli minik kurtçuklar, rock orkestrası diye bir isim takıyor ve onları birer masal kahramanına dönüştürüveriyor. Sonra da dedikoducu, sevimli minik kurtçuklar kısa sürede ailemizin parçası oluveriyor. Bu zararlılar bir gün bile mobilyalarımızı yemeyip gırç gırç sesleri çıkarmasalar içimizi bir endişedir kaplıyor. Ama sesleri duyulmuyor. Acaba senin minik kurtçukların başına bir şey mi geldi? Dedikodu yapacak konu bulamadıkları için mi sustular? Ya da artık rock müzik yapmaktan sıkıldılar mı diye kara kara düşünmeye başlıyoruz. İşte böyle tamirci Kadir Bey'in sevmeyene de çoktur. Çöplüklerden mal toplayıp satanlar da ondan pek hoşlanmazlar. Bu adam yüzünden çöplükleri boşu boşuna karıştırıp duruyoruz derler. Uzun zamandır bu adada çöpe para edecek bir tane bile mal atılmıyor. Melisa bu konuşmalara hiçbir anlam veremez. Ne tuhaf, sen bu kadar faydalı bir adam ol, herkesin işine yara ama herkes sana kuşkuyla baksın diye söylenip durur. Adanın Avrupa görmüşleri bile şüpheyle bakarlar Kadir Bey'e. Bunların başına Semih Bey gelir. Aman çocuklar, Kadir Bey dünya tatlısı bir insan. Lütfen onu kırmayın der. Sonra da ekler. Avrupa'da tamirciler küçücük bir eşyayı çok pahalıya tamir eder. Neden? İnsanlar tamirciye bir araba para vereceğine gidip yenisini alsınlar diye. Ne yazık ki Kadir Bey her şeyi o kadar çok ucuza tamir ediyor ki tamir etmek yenisini satın almaktan daha cazip hale geliyor. Kimse yeni bir şey almayınca da ekonomi gelişmiyor. Tamirci Kadir Bey ise bütün bu söylenenlere hiç aldırmaz. Her gece simsiyah olmuş bembeyaz gömleğini artık sabunların tozuyla yıkayıp pırıl pırıl temizler. Sonra da dededen kalma kömürlü tüsüyle tüleyip cilt gibi yapar. Sabahın erken saatinde gömleğini tırtına geçirip büyük bir sevinçle sokağa çıkar. Eski şarkılar mırıldanarak tamirden tamire koşar. Tabii ki kedi Mestan da Kadir Bey'in peşinden ayrılmaz. Onun bir şeyleri onarmasına seyretmek hoşuna gider Mestan'ın. Her şeyin içinde ne olduğunu merak ettiğinden belki. Tamirci Kadir Bey sorunu nasıl çözüldü? Bunun böyle devam etmeyeceğini anlayınca adalılar ne yaptı? Bilin bakalım. Baktılar ki hem Kadir Bey'i çok seviyorlar hem de ondan kurtulamıyorlar. Belediyede Tamirci Kadir Bey sorunu başlıklı bir toplantı düzenlemeye karar verdiler sonunda. Kadir Bey duyup kırılmasın diye de toplantı yerini ve saatini kulaktan kulağa fısıltıyla birbirlerine bildirdiler. Tamirci Kadir Bey'i kimse kırmak istemiyordu. Görseniz sanki dünya savaşı kararı alacak gibi hepsi pek ciddiydiler. Toplantının sonunda hiç olmazsa birkaç haftalığına bu iyi yürekli adamlar kurtulma kararı aldılar. Belki o zaman ekonomi biraz canlanır diye düşünüp ona bir iyilik yapmaya karar verdiler. Ve bu kararı da son derece ciddi bir şekilde tutanağa geçirdiler. Ada sakinleri altın kalpli, çok yetenekli ve fedakar tamirci Kadir Bey'in çalışmalarından dolayı ödüllendirmeye karar vermiştir. Belediyemizde yapılan toplantı sonunda Kadir Bey'in 3 haftalığına güney illerimizden birine bütün masraflar bize ait olmak üzere tatile gönderilmesi uygun bulunmuştur. Nokta. Doğrusu ya, bu kararı herkes çok memnun etti. Nazım Bey bence Kadir Bey bu güzel tatili hemen kabul eder dedi. Ne güzel ceza diye miyavladı Mestan'da. Aman hepimize böyle cezalar verirse ne iyi olur. Örneğin ben, insanlık için şimdiye kadar yaptığım iyiliklerden dolayı tıka basa balık dolu bir balıkhanede bir hafta kapalı kalma cezasına razıyım. Bence gitmez, dedi tamircinin abi ciğerci Muammer Bey. Benim bildiğim Kadir, tamir bekleyen alınca sandalyeyi, masayı, buzdolabı, fırın ve abajur musluğu bırakıp da şuradan şuraya adımını atmaz. Nazım Bey ise bak görürsün diye üsteledi. Bence gidecek, bedava tatili kim istemez? Olsun yine gitmez diye diretti Muammer Bey. Bence gider diye yineledi Nazım Bey. Böyle bir inceliği Kadir Bey reddetmez. Bence gitmez. Sonunda iddiaya girdiler. Eğer Nazım Bey kazanırsa ciğerci Muammer Bey kardeşi Kadir Bey ile barışacak. Yok, Muammer kazanırsa o zaman da Nazım Bey ciğerci Muammer'i bedava tatile gönderecek. İyi fikir. Melisa konuşulanlara şaşırarak dinledi. Büyük bir katliam başlayacak diye bağırdı. Nasıl bir katliam diye sordu minik Selo. Bütün eski eserler çöpe gidiyor diye cevap verdi Melisa. Yerlerine hiçbir tarihi olmayan eşyalar gelecek. Bizimkiler tartışa dursun, ertesi sabah adalılar yine toplandılar. Kadir Bey'e henüz gömleğine damla toz değmeden evinin kapısına yakaladılar ve büyük bir mutlulukla ona verdikleri cezayı, pardon, yani hediyeyi açıkladılar. Tamirci Kadir Bey bu güzel teklif karşısında ne yapacağını şaşırdı. Utancından suratı kıpkırmızı oldu. İnsanlardan bir şey almaktan çok onlara bir şey vermeye alışmıştım. Ne diyebilirim dedi sesi titreyerek. Gerçekten beni tatile yollamak istiyorsanız bu güzel hediyenizi kabul etmem mümkün değil. Ama 3 hafta tamircisiz kalmanız beni çok üzer. Bunun üzerine adalılar, aman sen yeter ki git, biz başımızın çaresine bakarız diye kura haline bağırdılar. Kadir Bey öylece kala kaldı. Ama dedi. Adalılar cümlesinin tamamlanmasına izin vermediler. Hem senin bize verdiğin tavsiyeleri hiç unutmuyoruz. Bozulan bir eşyamız olursa onun senin tatil dönüşüne saklarız diyerek onu susturdular. Şey diyerek yeni bir cümleye başlıyordu. Ki lütfen kabul et, bir kere de biz senin için bir şeyler yapmış olalım diye bağırıştılar. Bilmem ki dedi tamirci Kadir Bey. Lütfen bil deyip tartışmayı noktaladılar. Sonunda Kadir Bey gülerek onlara baktı. Peki, teklifinizi kabul ediyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum dedi. Adalılar da ona biletini uzatıverdiler. Kadir Bey o gün bütün tamir işlerini tamamladıktan sonra eve dönüp banyo yaptı. Bavulunu hazırladı. 6 yıldır çalışmaktan kullanmaya fırsat bulamadığı mayosunu onardı. Yıllar önce çöp tenekesinde bulduğu mavi paletlerin tozunu aldı. Deniz gözlüğünün camlarını diş macunuyla parlattı. Ertesi sabah da bütün ada halkının gözleri önünde balıkçı Tufan'ın teknesine binip adayı terk etti. Ada halkı gözlerine inanamadı. Gerçekten de Kadir Bey kendisine verilen bileti kabul etmiş ve tatile gitmişti işte. Vay canına dedi Nazım Bey. Bu kadar basit he? Aman aman dedi Selim Bey. Basit olsun da zor olmasın. Ekonominin gelişmesini engelleyen birine kısa süreliğine de olsa kurtulduk. Ya diye ekledi Nalbur Musa. Gramla mal satar olmuştuk. Neydi bu adamdan çektiğimiz? Evet adalılar. Artık musluklarınızı değiştirebilirsiniz. Artık mobilyalarınıza özgürce yenileyebilirsiniz diye sevinçle haykırdı mobilyacı Süha Bey. Kadir Bey yok, stres yok. Mobilya kurtları, haydi iş başına. Yiyip bitirin bütün eski mobilyaları. Ciğerci Muammer ise öfkeliydi. Kardeşi tamirci Kadir Bey gittiği için değil, Nazım Bey ile tutuştuğu iddiayı kaybettiği için. Olmaz böyle şey. Bu adamın nasıl gittiğini anlamam mümkün değil. Ne yani? Benim dükkanımın prizlerini kim tamir edecek şimdi? Diyerek gerginlik içinde ortalıkta dolaşıyordu. Nazım Bey, ben anlamam. İddiayı kaybettin diyerek kikirdiyordu. Gidip Kadir Bey'le barışacaksın. Başka yolu yok. Yaşasın, artık istediğimiz her şeyi satın alabiliriz. Adadaki herkes bir sevinç dalgası sarmıştı. Asil Hanım tamircinin yokluğundan yararlanıp 40 yıldır kullandığı yemek masası takımını yenilemeye karar verdi. Nedense tamirci Kadir Bey'in adadan gitmesiyle üstüne bir hafiflik gelmişti Aysel Hanım'ın. Pop şarkılar mırıldanarak daha hafif bir masa isteğiyle mobilyacı Suha Bey'in dükkanının yolunu tuttu. Mobilyacı Suha Bey o gün kendini büyük bir satış yapmaya hazırlamış, sabahleyin neşe içinde erkenden kalkıp tıraş olmuş, bayramlık takımlarını giymişti. Aysel Hanım'ı kapıda karşıladı. Tam istediğiniz gibi Aysel Hanım. Çok uygun modellerimiz var. Çok hafif masalar. Üstelik kurtlar tarafından yenmesi mümkün değil diye şakıdı. Çünkü bu masalar tahtadan değil, suntadan. Üstü lake kaplı suntalar. Otomobil gibi pırıl pırıl. Aysel Hanım çok mutlu oldu. Harika diye bağırdı. Herkes eski mobilyalarından kurtulmak istiyordu. Planlar çizildi. Biriktirilmiş paralar ortaya çıkarıldı. Evlerdeki lavabolar, lambalar, banyo küvetleri incelenmeye başlandı. Semih Bey bu işe çok memnun olmuştu. Yaşasın diye bağırdı. Ekonomi canlanıyor. Herkes aniden evindeki eşyalardan nefret etmeye başlamıştı. Ama Kadir Bey'in tatilde olduğu şu 3 hafta içinde ne kadar eşyadan kurtulabilirsek kurtulalım diye sevinçle ellerini ovuşturuyorlardı. Mobilet Süha Bey'in ve Nazlur Musa'nın dükkanları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla geçmenin zamanı geldi artık. Eyvah dedi çok bilmiş Melisa. 200 yılı bir haftada geçmeye çalışacaklar. Nurten Hanım ve Kamil Bey banyolarını ve mutfaklarını tamamen yenilemeye karar vermişlerdi. Bunun için gerekirse bütün birikmiş paralarını harcamaya hazır olduklarını ilan ettiler. Ama gelin görün ki yeni mallar eskideye kadar kaliteli değildi. Üstelik çok da pahalıydı. İyi de bu benim masamdan ufak. Hem hakiki ağaç değil. Ona rağmen nasıl bu kadar pahalı olabilir ki? Sunta da neymiş? Kurtların bile yemek için beğenmediği bir malzeme nasıl olur da bu kadar pahalı olabilir? Bu koltukların kokusu bile yok. Kokusu olmayan bir şeye mobilya denebilir mi? Böyle sorular birbirini kovaladı. Hepsine cevap hazırdı. Ama sizin masalarınız çok eski. O zaman çok iyi ustalar vardı. Ağaç boldu. Üstelik işçilik çok ucuzdu. Şimdi onlar gibi bir masa yaptırmaya kalksanız yaptıramazsınız. Bir kere ahşabı o kadar iyi işleyen ustalar bulamazsınız. Diyelim buldunuz, yaptırdınız. Yeni alacağınızdan 10 misli pahalıya mal olur. Çünkü öyle bir usta çok pahalıya çalışır. Kaliteli ağaç da çok pahalıdır. Cevaplardan tatmin olmayan adınlar, o zaman niye biz bu mobilyaları almak zorundayız diye sormaya başladılar. Bu kez cevaplar pek güçlü değildi. Çünkü bu mobilyalar çok pratik, hafif, modern. Adınlardan bu kadarcık mı yani diye itirazlar yükseldi. Cevap hazırdı. Lütfen bu kadarcık olur mu hiç? Yeni bir yaşam tarzı satın alıyorsunuz onlarla birlikte. Bu sefer de adınlar, satın aldığımız yeni yaşam tarzı daha kalitesizse niye onu satın alıyoruz ki diye sormaya başladılar. Birden hepsi aslında ne kadar pahalı ve kaliteli mobilyalarla yaşadıklarını fark ettiler. Biz meğer çok iyi ustaların elinden çıkmış, ender antikalar kullanan, ayrıcalıklı insanlarmışız diye düşündüler. Üstelik yeni alacakları mobilyalara hiç de sağlam değildi. En fazla 1-2 yıl dayanır bunlar diye yıkılmaya başladılar. O zaman ne yapacağız? Bu itiraz Semih Bey çok saçma bulmuştu. O zaman onları atıp yenilerini alacaksınız tabii ki. Bu kadar basit. Ömür boyu aynı masada yemek yiyecek haliniz yok ya diye çıkıştı adıllara. Modern hayat budur işte diye atıldı mobilyacı Süha Bey. Aldığım bir şeyi yıllarca kullanmak yerine 2-3 yılda bir yenilemek. Eşyanızı yenileyince kendinizi yenilemiş gibi hissedin. Çöp karıştırıcı İsa da aynı fikirdeydi. Elbette. Hatta eşyanızı eskimeden çöp atın ki çöplerde satılacak bir şeyler olsun. Adınlar şaşırıp kalmıştı. Olur mu öyle şey diye bağırdılar. Biz o kadar zengin miyiz? Adınlar ne yapacaklarını bilemediler. Yeni almak istedikleri hiçbir şey eskisini yerine tutmuyordu. Mutfaklarını yenilemeye kalktıklarında odun ateşiyle ısınan kuzineyi atmaya kıyamadılar. Kuzinesiz bir hayat mı olur? Yemeklerimizi elektrikli fırında pişirsek çabucak pişer. Ama eskisi gibi lezzetli olmaz. Odun ateşinde ağır ağır pişen yemeğin lezzeti hiçbir şey değiştiremez diye düşündüler. Banyoların kurnasını söküp yerine küvet koymak istediklerinde akan suyla yıkamanın daha sağlıklı olduğunu düşündüler. Küvetteki durgun suyun içinde mikrop yürüyebilir demeye başladılar. Koltuklarını değiştirmeye karar verdiklerinde ise çocuklarının mızırdanmasıyla karşılaştılar. Çocuklar, biz geçmiş olmayan hiçbir koltuğu bu evden içeri sokmayız diye tutturdular. Hem sevimli minik kurçuklarımızdan da ayrılmak istemiyoruz. Dedikoducu minik kurçuklar rock orkestrasının hizmetlerini nasıl unutabiliriz diye üstlediler. Adalıların iyice kafası karışmıştı. Melisa, bu yeni mobilyalar çok güzel ama hiçbirinin hikayesi yok diye ısrar etti. Minik salonun konuya daha değişik bir yaklaşımı vardı. Hikayesi olmayan hiçbir şeyin hafızası da olmaz diye vardı. Eski eşyalar yaşamımızı kaydediyordu. Bunlar kaydetmeyecek. 2 yıl sonra doğrudan çöpe gidecek hepsi. Ben üstünde oturduğum koltuğun yıllar sonra Selen'in oturduğu koltukta yanılmasını isterim. Doğrusu bu bağırış çağırış çok tutmuştu. Adalı çocuklar hep birazdan nüfus kağıdı olmayan eşya istemiyoruz diye bağırdılar. Bu masalar çok genç ve deneyimsiz. Daha üstlerine tabağı çanağı nasıl taşımaları gerektiğini bile bilmiyorlar. Cahil ve aptallar, pırıltılı ve çürükler. Hiçbirinin dedikoducu kurtçuklar rock orkestrası yok. Bu sandalyelerin hiçbiri ünlü bir matematik profesörünün üstüne taşımamış deyip yeni sandalyeleri küçümsediler. Aralarına kraliçe görüntüsü yansıtmış bir tane bile ayna yok deyip aynalara burun kıvırarak baktılar. Bu masalarda ünlü şairler yemek yememiş, çinileri yapan ustaların kimse adını bile bilmiyor. Avizeler el işi değil, çerçeveler plastik deyip homurdandılar. Anneler babaları iyice şaşırmıştı. Hatta Semih Bey bile, bu çocuklar beni çok şaşırdı. Söylediklerinin hepsi doğru yahu, dedi. Sonunda adalılar evlerindeki eşyaya daha farklı gözlerle bakmaya başladılar. Ve onların değiştirmemenin en mantıklı şey olduğuna karar verdiler. Öyle ya, daha çok para verip daha kalitesiz ve hikayesiz mallar almanın ne anlamı var ki dediler. Ama bir yandan da işlerini tuhaf bir sıkıntı kaplamıştı. Çünkü birikmiş paralarını ortaya çıkarmışlardı bir kere. Peki biz birikmiş paralarımızı ne yapacağız şimdi diyerek kara kara düşünmeye başladılar. Bu paraları biriktir bir amacımız olmalı öyle değil mi? Evet, paralarımızı harcamalıyız hem de acilen. Bu paralar saklandıkları yere bir daha geri dönemez. İşçilerin tüketim kurdu kemirmeye başlamıştı bir kere. Onları kimse durduramazdı. İşte o sırada adamın başı haşarı kendisi Mestan sıranın kendisine geldiğini hissedip büyük bir çöp bidonunun üstüne çıktı. Kalabalığa bakıp esnedi. Çocuklar bunu hayret ettiler. Çünkü Mestan'ın konuşmaktan pek hoşlanmadığını biliyorlardı. Ne yumurtlayacak bakalım diye kikirdedi Selo. Birikmiş paramı nasıl harcayacağım diye üzülmeyin. Bunun önemli bir şeyler yapabilirsiniz diye miyavladı Mestan. Herkes kulak kesildi. Birincisi dedi. Evet birincisi diye merakla sordular. Mestan iyice geğenerek kedilere bol bol et ciğeri alabilirsiniz deyince saçma diye bağırdı herkes. Aptal kedi, fırsatçı, nankör, pire torbası. Mestan paniğe kapılmıştı. Yine de kürsüyü terk etmeden önce ikincisi diye miyavladı. Tamirci Kadir Bey'e örnek alabilirsiniz. Nedense ikinci öneri adalıları daha çok kızdırmıştı. Zaten Kadir Bey'e örnek aldık ve eski eşyalarımızla birlikte yaşamaya karar verdik. Bir insan daha fazla ne kadar örnek alınabilir ki? Diye itiraz ettiler. Yani onun yaptığı gibi tatile çıkabilirsiniz demek istiyorum. Diye miyavladı Mestan. Herkes şaşırmıştı. Koro halinde gerçekten mi? Diye bağırdılar. Üçüncüsü diye devam etti Mestan. Tatile çıkarken Mestan'ı da yanınıza alabilirsiniz. Sahi mi dediler? Biz gerçekten tatil yapabilir miyiz? Hiçbiri şimdiye kadar tatil yapmamıştı. Çünkü yaşadıkları ada zaten bir tatil yeriydi. Çok güzel bir adada yaşıyorsunuz ama yine de tatil yapabilirsiniz diye miyavladı Mestan. Tatil yerlerinde sürekli yaşayan insanların da tatil yapmaya hakları vardır. Yaşa diye alkışladılar onu. Bu kadar laf etmişken biraz daha ileri gidip eşyanızı değiştireceğinize kendinizi biraz değiştirebilirsiniz diye miyavladı Mestan. Bravo diye coştular. Siz iyi şeylere layıksınız. Büyüksün diye alkışladılar. O yüzden bir an önce tatile gitmelisiniz. Nereye gidebiliriz ki diye koro halinde sordular. Mestan bu soru karşısında kala kaldı. Neyse ki çok bilmiş Melisa bu sorunun cevabını biliyordu. Bidonun üstüne çıkıp tabii ki tamirci Kadir Bey'in gittiği yere Akdeniz'de bir sahil kasabasına diye vardı. Adalılar hiç fena bir öneri değil yahu diye fısıldaştılar. Şahane bir yaz tatili nasıl yapıldı? Birkaç günlük hazırlıktan sonra adalılar vapura atladı ve güneye doğru yola koyuldu. Ciğerci Mamer Bey doğrusu bu yolculukta çok eli açık bir insana dönüştü. Sürekli Mestan'ı beslerken kardeş Kadir Bey'in de ne çok sevdiğini anlatıp durdu. Güney indikçe hava yavaş yavaş ısındı. Sonunda vapur sahil kasabasına vardı ve açık darda bir yerde demir attı. Mestan'ın suya düşeceğiz diye miyavlasını alırmadan küçücük bir sandala tıkıştılar. Büyük bir sevinçle karaya çıktılar. Sonra da tamirci Kadir Bey'in kaldığı kaktüs pansiyonuna yöneldiler. Pansiyona gittiklerinde Kadir Bey ortalıkta yoktu. Heyecanın nerede olduğunu sordular. Pansiyonun sahibi Kadir Bey'in biraz önce balkonu onardığını, şimdi de bacıları onarmaya çıktığını, sonra da kıyıdaki güneşliği onaracağını, ondan sonra denize geleceğini söyledi. Hasan Hanım, Kadir Bey hiç durmuyor dedi. Bıraksalar denizi, bulutları hatta tepemizde ışıl ışıl yanan güneşi bile tamir edecek. Kadir Bey çatıda çalışırken aniden aşağıda adalıları görünce çok şaşırdı. Çatıdaki işini hemen bitirip telaşla yanlarına indi. Ne arıyorsunuz burada? Yoksa tamir edilecek bir şeyler mi var? Diye panik içinde bağırdı. Evet dedi adalılar hep birazdan. Biz sevinç içinde kucaklaştılar. O yaz ada halkının sıcak kumda bütün gün güneşlenerek kupes, mercan, sarba ve çupura balıkları yediği mükemmel bir yaz oldu. Ciğerci Mamer Bey'e bile tatlı bir yumuşaklık gelmişti. Evlerine geri döndüklerinde adalıların hepsi eşya yenileme sevdasından tamamen vazgeçmişti. Hatta bunu hatırlamıyorlardı bile. Anlaşılmadık bir şey olmuş, eşyaları onlara yeni gibi gözükmeye başlamıştı. Galiba insanlar kendilerini yenilerlerse eşyalarını da yenilemiş gibi hissediyorlar diye düşünür oldular. Ciğerci Mamer Bey ile tamirci Kadir Bey gelince onlar sonunda barıştılar. Nasıl mı? Bir sabah erken saatte Mamer Bey kardeşi Kadir Bey'i dükkanının kapısına karşıladı. Elini uzatıp Kadir sana bir şeyler söylemek istiyorum dedi. O da lütfen söyle dedi. Ben dedi uzun uzun düşündüm. Evet dedi Kadir Bey düşündüm de diye devam etti Mamer Bey. Evet Kadir Bey senin uzun zamandır süren küslük durumunu sona erdirmeye karar verdim. Nelik durumunu diye sordu Kadir Bey. Küslük durumunu diye cevap verdi Mamer Bey. Ne küstü diye sordu Kadir Bey. Ben sana uzun zamandır küstüm ya dedi Mamer Bey. Kadir Bey şaşırmıştı. Neydin neydin diye sordu. Küs küs. Aa, hiç fark etmedim inan. Hiç fark etmedim dedi Kadir Bey. Nasıl fark etmezsin? Ben sana 2 yıldır küsüm ve hiç konuşmuyorum. Bunu nasıl fark etmezsin diye bağırdı Muammer Bey. Kadir Bey sustu. Hiçbir şey anlamamıştı. Ama gerçekten hiçbir şey anlamamıştı. Yine de eli havada kalmasın diye ağabeyinin elini sıktı. Sonra da onun buzdolabı motorunu tamir etmek için ciğerci dükkanına girdi. Tabii Mestan da peşinden. Buzdolabı motorlarının içinde neler olduğunu hep merak etmişimdir diye miyavladı.